Ayrım 12.
Kuvvet, yani bu öyle mi? Maalesef. Gülerek hayırlı olsun diye cevap vermişti. Bunu da hatırladı. Samimiydi. Fakat işte şimdi düpedüz korkuyor çünkü ölmek istemiyordu. Çocuk ve Emine ve babalık. Gönlündeki o ebem kuşağı ile yaldızlanan mutluluk ve huzur yağmurları. Ölmek istemiyordu. Hele gafillerin, hele hak yolundan sapmışların kurşunu ile, ihanetin kurşunu ile asla. İçi isyan ve korku ile dalgalanıp duruyordu. Bu arada pek de farkına varmadan bir dönüş yolu arar gibi doktoru ve onun cephesini haklı çıkaracak sebepler aradı. Evet, memleket dört bir taraftan sarılmış, basılmıştı. Evet, düşmanın kana susamış saldırışlarına karşı payitahtın bir şey yaptığı yoktu. Yapabileceği de umulamayacak gibiydi. Evet, Kuvayi Milliye düşmana karşı hazırlanıyor, eşkıyaları tepelemeye çalışıyor, tepeliyordu da. Fakat bu dava bu kadar basit olamaz. Bu basit planda başlamış farz edilemez. Bu basit planla halledilecek sanılamazdı. Hoca sağlam tarih bilgisini didikledi. Ertuğrul Gazi'yi, Osman'ı, Murat Hüdavendigar'ı ve sonra Yıldırım'ı, Fatih'i, Kanuni Süleyman'ı düşündü. Büyük zaferleri, büyük bozgunları, bilhassa bunları hatırladı. Yıldırım'ı o korkunç yenilişi, o yürek paralayıcı çöküp dağılışı bütün yönleriyle hatırladı. Bugünkü durum onun yanında bir avuntu gibi kalırdı. Böyleyken ne olmuştu? Osmanlı ruhuydu bu. Bu mucizeler pınarıydı. Bitmez tükenmez iman, yaratıcılık ve kudret pınarıydı. Asıl felaket bu pınara sırt çevirmek. Bu pınarın gözlerine taş tıkamak değil de ne olurdu? Hayır, hocanın aklı ve gönlü başka türlü düşünmeye, Çelebi Mehmet'e ve Yavuz Sultan Selim emanetine ihanete razı olamıyordu. Dahası da vardı. Kuvayi Milliye denilen bu hareket iddia ettiği hedefe varsa ne olacaktı? Bir devlet kavgasıdır başlamayacak mıydı? İhtiraslar başıboş kalıp bin bir dalavere, çeşit çeşit gaddarlıklarla milletin başını yemeyecek miydi? Devlet temelinden yıkılmayacak mıydı? Yeni bir devlet kurmak kolay mıydı? Bu iş çete reislerinin harcı mıydı? Osmanlı ülkesini, Osmanlı devletini kurtarabilirdi. Kurtuluşun belki en zor, en dolambaçlı, en yorucu yolu bu olacaktı. Ama bu yol en emin yol olacaktı. Hoca inancını tazeledikçe cesaretini de bulmuş oluyordu. Doktorun filintasına gülerek bakmış ve hayırlısı neyse o olsun demişti. Şimdi de artık hayırlısı neyse o olsun diyebiliyordu. Evet, ölüm Allah'ın emriydi ve inanç yoluna gitmenin şekli ne olursa olsun heder olmakla alakası yoktu. Bu daima şehadetti. Hoca sonsuz aczime bakmadan kader ile mücadeleye kalkışıyorum diye düşündü. Bu yüzden de utandı, kendini ayıpladı. Yatıp uyumadan önce duyduğu son şey esef idi, sitem idi. İhanet olmasaydı diye mırıldandı. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Taş medresenin arkasındaki buluşma yerine en geç gelen doktor oldu. Onu beklerken ondan bahseden olmamış fakat hepsi de önce hafif bir meraka, sonra da endişeye kapılmıştı. Her gelen doktoru orada bulacağını sanıyordu. Her gelen, doktor gelmedi mi diye sordu. Çünkü doktor gitmeden önce en az benim işim sürecek demişti. Bunu hatırlamak kuşkularını artırıyordu. Yüzbaşı Hamdi ayrıca Salih'e de güvenemiyordu. İçi ona ısınmamıştı. Kendini tutamayarak Halis'e sordu. Nasıl biridir şu kolsuz adam? Halis de aynı şeyi düşünüp duruyordu. Dudaklarını hafif hafif dişledikten sonra konuştu. Salih mi? Ben de tanımam. Babası iyi adamdı. Ama Salih'i pek kötülediler. Kendisi de dedi ya, çok berduş olmuş. Sustular. Halis daha çok kendini yatıştırmak isteğiyle, fakat dedi kancıklık etmez gibi geliyor bana. Yüzbaşı da aynı isteği duyuyordu. Onu demek istemedim. Elbette etmez. Ve nihayet bahçe duvarlarının arasından geçen ırmağın susuz yatağındaki çakıl taşları ses vermeye başladı. Hızlı fakat emin tempolu adımlar yaklaşıyordu. yamru yumru ve kocamış bir erik ağacının iyice darlaştığı köşeden doktor ay ışığına çıkıverdi. "Tamam mıyız, yüzbaşı?" "Şimdi tamam olduk," dedi ve gülerek itiraf etti. "Bunları bilmem ama benim yüreğim tıp tıp etmeye başlamıştı. Hepsi birden hem de aynı çocuksu gülüşle, benimki de," dedi. Yüzbaşı sordu, "Bekleyecek bir şey var mı?" Doktor, "Yoo," dedi, "bilelim. Hadi eyvallah Rıza, Salih'i sevdirmeye çalış oğlum. Yarın da göz kulak ol, o değilden peşini bırakma." Nallar su yatağındaki çakılları dövüyordu. 10 dakika kadar sonra bahçeler bitti. Ay ışığının altında bir ninni veya bir sıla türküsü gibi uzayıp giden ovaya çıktılar. 4 nal gidiyor, bağıra bağıra konuşuyorlardı. Önce doktor anlattı, sonra da yüzbaşım, küçük hacı ne yaptı? Dikleşti mi? İyice vesveselendim, inan bana," dedi. Yüzbaşı o yamru yumru vücuduna tuhaf ve vahşi bir kuvvet tesiri kazandıran Davudi sesiyle bastı kahkahayı. "Hani haksız da sayılmazsın doktor, herif rezil etti beni." "Ne dedin, ne dedin?" "Rezil etti yahu, düpedüz rezil etti işte. Dinle de yalansa yalan dersin. Kapıyı çaldım. O taş merdivenin yanındaki pencere açıldı. Kafesin ardından bir gölge. Kim o?" dedi. "Ben de Konya'dan geliyorum. Hacı Bey'e Kaşıkçı Mehmet Efendi'den haber getirdim," dedim. Gölge birkaç saniye olduğu yerde kımıldamadan kaldı. "Ben kuytudaydım. Herif şimdi gel hele şöyle derse ne halt ederim diye düşündüm. O zaman diyeceklerimi o içeride, ben sokakta söyleyecektim. Hani böylesi daha iyi olurmuş. Neyse, domuz herif meğer senin bildiğinden de betermiş. Bir dakika," dedi, pencereyi kapattı. Az sonra kapı açıldı. Adı Küçük Hacı'ymış herifin. Kendisi gibi geceliğinin üstüne gabardin bir pardüsü giymiş, sağ eli cebinde. Hiç de çıkmadı ya, hikmetini de sonra anladım bunun. "Buyur," dedi. "Hacı Bey benim," dedi. Sırıtıyordu. "Kibar adammış doğrusu," diye geçirdim kafamdan. Girdik içeri. Hemen yandaki odaya buyur etti. "Kahve içen mi?" diye sordu. Yine sırıtarak da, "Bende halis kahve var," dedi. "İyi olur," dedim. "Öyle ya, az vakit geçsin de ben de kendimi toparlayıp bir karar vereyim. Giderken şöyle şöyle başlayıp şöyle bitireyim demiştim. Ama dediklerimin hepsi de uçup gitmiş. Sebebi de belli. Ben koca herifin biri diye kurmuştum kafamda. Koca olmasına koca ya, benim sandığım gibi iki büklüm sarsağın biri değil. Cebinden daha benim gibi 2-3 yüz başı çıkar. Keratanın cebinde başka şey de varmış meğer. Neyse, o ayrı bahis, lafı uzatmayayım." Kapıyı araladı. "Kız Fadim, bize iki kahve yap," diye bağırdı. Eli hep cebinde. "Ben işi yüzsüzlüğe vurmuştum. Şeker de var mı Hacı Bey?" diye sordum. "Buluruz," dedi. "Seninki şekerli mi olsun? Tatlıyı severim," dedim. "Öyleyse tatlı konuşalım," diye sırıttı ve önümden dolanarak sol tarafıma geçti. Böylece sağ tarafı serbest kalıyordu. Ben mecburen ona dönünce de benim sağ kolum yastığa dayanıyordu. "Şimdi bir şey diyeyim, hani eli cebinde, sol tarafıma geçti, sağ yanı serbest kalıyordu filan diyorum ya, bunları ben sonradan düşündüm. Yoksa her şey olup biterken ben aval aval bakıyordum. Neyse, tabakamı uzattım. Tütün içmem, sen sar," dedi. Ağır ağır sardım. Maksat vakit geçsin. Kahve lafın üstüne gelmesin. Ama o beklemek istemiyordu. Ne der, ne yapar bizim Kaşıkçı diye sordu. Alay eder gibi bir sırıtışı vardı. Aptallık bu ya, kendimi tutamadım. "Ben sizin Kaşıkçıyı maşıkçıyı tanımıyorum," deyiverdim. "Büsbütün sırıtmasın mı?" "Belli," dedi. Sordum, "Nereden belli?" Yine sırıttı ve "Tanısan Mehmet Efendi demezdin. Ona 7'den 70'e herkes Mehmet Çelebi der," dedi. "Öyle olsun, fark etmez," dedim. İyice bozulmuşum. Herif bu sefer kalktı mı benimle açıktan açığa zevklenmeye? "Olur böyle şeyler, üzme tatlı canını. Daha toysun, 40'a bastın mı?" dedi. "Hayır," dedim. "Daha 50'ye bile 4 senem var." Bastı kahkahayı, ben de güldüm. Birdenbire "de diyeceğini bakalım," dedi. Kahveler gelmişti, bir höpürdettim ve başladım anlatmaya. "Önce senin dediğin gibi bir eyce övdüm. Aklından, hamiyetperverliğinden, vicdanından bahsettim. Bir keyiflendi ki o kadar olur. Sonra memleketin halinden, Yunan ordusunun, Rum çetelerinin, Ermenilerin yaptığı zulümlerden başlayıp Kuvayi Milliye'nin gayretlerine geçtim ve sonunda kendisi gibi akıl, vicdan ve hamiyet sahibi insanlara olan ihtiyacımızı söyledim. Sonra vatan millet için çalışmanızı istiyoruz dedim. Keşke demez olsaydım. Herif istiyorsunuz demek, peki siz kimsiniz demesin mi? Biz Kuvayi Milliye'yiz dedim. Kuvayi Milliye'ye aklım ermez. Vatan millet için elbette ölene kadar çalışacağız. Ama çetecilerin hesabına değil. Bu iş devlet işidir dedi. Kuvayi Milliye çete değildir, Türk ordusudur dedim. Aldırmadı ve öyleyse girsin padişahımızın emrine dedi. Bunun şimdilik neden uygun olmadığını, hatta neden imkansız olduğunu anlatmaya çalıştım. Dinlemedi bile. İnat etme Hacı Bey dedim. Sesim ters çıktı galiba. Edersem ne olur diye dik dik baktı. İpin ucunu kaçırmıştım. Artık elimde değildi. Kucağımdaki filintayı oynatarak, fena olur, iş o zaman zora dökülür dedim. Yani buna mı dedi ve demesiyle birlikte sağ elini cebinden çıkarması da bir oldu. Pabuç gibi bir Schneider'in namlusu iki gözümün arasına kör kör bakıyordu. Bozmadım. Tam bildin Hacı Bey dedim. Köfte horun hoşuna gitmiş galiba bu efelik. Bir kere daha bastı kahkahayı ve bak delikanlı dedi. Sen biz diyorsun ya, ben de tek değilim. Bir de biz varız. Sana kıymak zorunda kalacağımı bile bile şimdi senin teklifini ne kabul ne de reddedebilirim. Biz de yarın bu mesele için toplanıp karar verecektik. Ondan önce bir şey diyemem. Seni ben yeni gördüm. Neyin nesisin bilmem. Ama doktor beyle beraber gelmişsiniz. Biz onu severiz. Kötü yola gitmeyeceğine inanırız. Madem ki onun arkadaşısın, sen de iyi adamsın elbette. Dedikleriniz de doğru. Ne var ki bu dava bir doğru ile bitmez. Ölçüp biçmek gerek. Hele bir enine boyuna müşavere edelim. Son sözümüzü o vakit söyleriz. Şimdilik duamız şudur. Allah ümmeti Muhammed'ine doğru yolu göstersin. Hadi sen şimdi yoluna git. Haftaya varmaz bizden haber alırsınız. İster istemez ayağa kalktım ama demeden de yapamadım. Alay ettiğimi göstermeye çalışarak, tabii dedim, toplantınıza İstanbullu Hoca Efendi riyaset edecek. Ters ters cevap verdi. Hoca Efendi alimdir, fazıldır, vatanperverdir, iman sahibidir. Bizim kendisine hürmet ve itimadımız sonsuzdur. Bir tek kusuru var, o da pek genç olması. Bizim hesabımızda onun gençliği de vardır. Tabanca hala elindeydi ama unuttuğu içindi bu galiba. Kuyruğumu kıstırıp çıktım. Neredeyse elini öpecektim. Yüzbaşı hikayesini bitirince başta doktor olmak üzere hepsi de uzun uzun güldüler. Ay ışığının yıkadığı uçsuz bucaksız ova, arkada mor bir aydınlığın büsbütün devleştirdiği Sultan Dağları, önde barut rengi bir tütüşle ince bir şerit gibi Emir Dağları ve nal seslerini bastıran bu kahkahalar. Daha sonra takılmalar, şakalaşmalar, nükteler başladı. Gülmek için ciğerdeki bütün pis havayı son zerresine kadar püskürtüp atan kahkahalar için bol bol fırsat buldular, icat ettiler. Lafla iş görmek doktor dahil hiçbirinin hoşuna gitmiyordu. Bu belki de çok yorgun fakat aynı zamanda çok endişeli oluşlarındandı. Uzun, akıl alamayacak kadar uzun dakikaların ördüğü, o yıllar boyunca süren, her biri bir başkasına aitmiş sanılan yıllar boyunca süren zaman, yani harp, insanlardan ayrılamaz dedikleri taraflarından çoğunu silip süpürüp götürmüştü. Konuşmak yok, düşünmek, hatta düşünmek bile değil de hatırlamak, ümit etmek, hayal kurmak, ümitsizliklerle ürpermek, can korkusundan donup kalmak vardı. Konuşmalar sadece ve sadece yapılacak işlere bağlıydı. Bu işlerde kazanmak, kaybetmemek, öldürmek, öldürülmemek ve daha az ölerek daha çok öldürmek endişelerinden ibaretti. Ve bu yıllarca, aylarca değil, dakikalarca, saniyeler boyunca böyle sürmüştü. Bu demekti ki insan ve insanlar yoktur. Ümitler, arzular, can çekmeleri, özlemeler, hülyalar yok demeye mecbur olduğunuz kadar abestir. Gerçek dışıdır ve sadece taarruz veya ricat veya oyalama veya sarma veya sarılmama planları, emirleri vardır. Doktor Şeyh'in yanındaki esaret günlerinde de Kuvayi Milliye hareketi başlamadan önce de sık sık düşünmüştü. Harp onu bilmeyen için ne kadar akıl dışı, ne kadar insan ve hayat gerçeklerine zıt ise, onu bilenler için de tek gerçek halini alıyor, o kadar tabiileşiyordu. Sanki harpsiz hayat olamazdı. Harpsiz hayat yapmacık, düzmece, yalan idi. Doktor bunu düşünmeye mecbur olur ve acı acı gülerek, "Bu da bir çeşit şehit düşmek, hayatı asıl harpten sağ çıkanlar kaybediyor," derdi. Kuvayi Milliye ruhunun bütün yorgunluklara, yoksulluklara ve engellere rağmen yurdu birdenbire sarı vermesi bundandı. Büyük harbin hak olan neticeyi vermeyişindendi. Savaşçı olsa olsa zaferde, hak olan zaferde kendini bulma imkanına kavuşabilirdi. Zafer belki de harp denilen fahişenin vaat ettiği öpücüktü. Fahişe fakat Messalinalar, Kleopatralar, Zenonlar gibi bir fahişe. İnsana her şeyini bıraktıran, insanı her şeyinden vazgeçirten bir fahişe. Doktor böyle düşünmenin çok geniş çapta hata olduğunu çok sonraları anlayacak. Bunun için at sırtlarında işte böyle kilometreler, kilometreler aşması, aynı kilometreleri karda, ayazda, kıraçta, güneşte, yağmurda, çamurda, yaya geçmesi, kurşun sağanağı altında deli gibi bir tümsek arayanları görmesi, yalın ayaklı kızların, gök ekin gibi delikanlıların gözleri önünde Allah diyerek ruh teslim edişine şahit olması gerekti. Kısacası yanılmanın düzelişi büyük bir milletin bir tek kalp gibi ortaklaşa duyduğu istiklal azminin harpten çok başka ve çok üstün bir mana kazanmasına bağlıydı. Doktor bu nal seslerinin bu çocukça taşkın neşenin sırrını asla çözemeyeceğini sanıyor, yavaş yavaş yüzüne kayıyordu. Bu şahane gece, bu zaferlere olduğu kadar bozgunlara da kayıtsız ovanın ve dağların üstüne kim bilir daha kaç milyon kere yenilecek, kim bilir kaç nesil gelip geçecek, kaç nesil böyle geceleri yaşayacaktı. Ve her nesil, her tekinde kim bilir hangi duygular, hangi düşüncelerle gelip geçecekti. Bunları tahmin mümkün müdür? Değil de elbette. Ama kolay ve kati olan bir şey, bir ihtimal vardı. Belki de tek gerçek bu idi ki gelip geçecek milyonlar ve milyonlar bir vakitler bu ovanın böyle bir gecesini işte bu nal seslerinin ve bu kahkahaların uyandırmaya çalıştığını asla bilmeyecekti. Bir tek kişi olsun, doktor, gönülsüzlerin haydarı, yüzbaşı Hamdi'yi, mülazimi evvel Niyazi'yi, sıhhiyeci Ali Çavuş'u ve ebedi melankolisiyle topbaşların halisi bilmeyecekti. Gelen nedir? Zafer veya diyeti imkansız yeniliş mi? Bunu tarih bir nesle barbar bağıracak ama hiçbir nesil bu geceki nal seslerini ve kahkahaların sahiplerini bilemeyecekti ve bilinmeyen on binler olacaktı daha. Sır galiba işte bu unutulmaya mahkumiyeti bile bile maceraya razı oluşta, bu rızayı yaratan akıl ermez hakikatteydi. Ölümü bir teselli saydıran imanda idi. Zaferi harpten ayıran, harbin üstüne çıkaran asil ve mukaddes bir şey vardı bu dört nalla, bu kahkahalarda. Bu atlar bu kahkahaların sahipleri, bir büyük akışın zerrecikleri idi. Irmak bütün mevsimlerin şarkılarını söyleye söyleye denize doğru akıyordu. Doktor hüznünden utandı ve bir silkinişle bu akışın ruhuna uydu. Demir yolunu gölün güney kıyısına inen bir yoldan geçtiler ve az sonra onlara 7 atlı daha katıldı. Birliğin başında İtalyancayı çok iyi bilen genç bir ihtiyat zabiti vardı. O da hikayesini anlattı. İstasyona gitmiş, demir yolunun muhafazasına ayrılan İtalyan bölüğünün kumandanı ile konuşmuştu. Milli hareket sadece istila hareketine karşıydı. Mütareke hükümlerine aykırı davranış bahis konusu değildi. Hele kendilerine düşmanlık hiç düşünülemezdi. Fakat onlar da bu meşru müdafaa çalışmalarına ve iç anlaşmazlıklara karışmamalıydılar. İtalyan zabiti tam bir anlayış, hatta yakınlık göstermişti. Teklifi kabul ediyor, tabii karşılıyordu. Kendilerine yalnız söz vermekle kalmamış, bir sürü konserve, et, sigara ve kahve de hediye etmişti. Dostluğun devamını istiyordu. 5 atlı 12 olmuş, Ortaköy'e 3-4 kilometre kalada Cihanbeyli'den aşağı yukarı aynı işler için giden birliğin katılışıyla 28'i bulmuştu. Şimdi nal seslerinin bir başka heybeti, Kahkahaların bir başka pervasızlığı vardı. Haberler iyiydi Yüzbaşı Hamdi. Fuat Paşa'nın keyfini görmeli şimdi dedi. Fakat doktorun aklı fikri İstanbullu hocada ve yarın Akşehir'de yapılacak toplantıda idi. Doğup büyüdüğü memleketinden kötü bir ses gelmesini istiyordu. Köye girdiler. Ceza reisi Mehmet Bey çiftliğini onlara karargah olarak vermişti. Nöbetçiler atların takımlarını çıkarıp terlerini alırken kafilenin çoğu ahırların üstündeki odalarında uykuya varmıştı. Kabul etmek her zaman doğru bulmak değildir. Bursa'nın Yunanlılara düşmesi Türkiye'deki son durgun gölleri de bir fırtına gibi allak bullak etti. Bursa sağlam Osmanlılar için en azından İstanbul kadar değerli fakat İstanbul'dan daha aziz idi. Bursa Büyük Nur'un doğduğu, geliştiği ocaktı. Aklın, bilginin, adaletin ve imanın fetih orduları yarattığı, kuvvet kaynağı olduğu ilk payitahttı. Ve Orhan orada, Murat orada, Osman, Osman, Osman orada. Bu yürek paralayıcı düşmenin hemen arkasından köylerde, kentlerde, hatta 3-5 çadırlık yörük obalarında çırpınan, dövünen, gözleri kanlı yaş akıtan, saçı sakalına karışmış, kimi genç, kimi koca, kimi bir kaplanı iki bacağından tuttu mu ikiye ayıracak kadar yiğit, kimi çökmüş, iki büklüm olmuş, bedenini taşıyamayacak kadar takatsız, fakat hepsi de bir ateşle cayır cayır yanan gezginler görülmeye başladı. İşte o son durgun gölleri alt üst eden bunlardı. Pis ve dünkü köle Yunan'ın Orhan'ı, Murat'ı, Osman'ı cennete geçiren kabirlere yaptığı hakaretleri anlatıyor, doğunun batı haline getirilmek üzere olduğunu söylüyor, bir ilahi kanuna saldıranlara karşı eli kolu bağlı durmanın, cehennemlik suçların tek bağışlanmayanı sayılacağını en sağır gönüllere bile aşılıyordu. Bunların aralarında bir tane Mehmet Akif vardı. Fakat bunların hepsi de karınca kararınca bir Mehmet Akif'tiler. Belki de ikinci Mehmet Akif işte böylece bu yüzden doğuyor. Bütün yurt havasına yayılan erkek iradenin, durdurulamaz mücadele azminin, hayatı hiçe saydıran vatan, istiklal ve hürriyet aşkının toplandığı pota oluyordu. Artık yalnız eli silah tutanlar değil, 5-10 okka yük taşıyabilecek, bir kanının öküzlerine embel dürtebilecek çocuklar ve kadınlar da cihada akıyordu. Daha şimdiden isimler çıkmıştı ortaya. Kara Fatmalardan, Ayşe Onbaşılardan, Pembe Çavuşlardan bahsediliyordu. Kadınlık ilk defa şehadet ve gaza mertebelerine ermişti. Toplantı Mumcu Mustafa Efendi'nin Taşköprü'den Kızılca'ya giderken sağ tarafa düşen daracık sokaktaki evinde yapıldı. Küçük Hacı'nın dediği gibi bu doktorların gittiği geceden hemen bir sonraki geceydi. Misafirler yatsıdan çıkınca birer ikişer gelmişlerdi. Ay yine yüzyuvarlak, dünya yine masmavi bir nur içindeydi. Büyük bahçeye bakan bir odada toplanmışlardı. Hepsi tamam olup son merhaba merhabalarda bitince ev sahibi doğrudan doğruya konuya girdi. Dinlen ağalar, ben Mehmet'imi yarın doktor beyin yanına selametliyorum. Daha 17'sine yeni bastı. Allah inayet buyurur da şerbeti şehadeti nuş eder umarım. Demem o demek ki ben kararımı verdim ağalar, siz ne dersiniz? Yaşlarına başlarına göre kimi bir mindere bağdaş kurmuş, kimi sedire veya yere diz çökmüş misafirler yön değiştirip dalgalanıyor gibi oldular. Kimi sinirli sinirli burnunu çekti, kimi gırtlağını temizledi fakat bir iki dakika kadar konuşan çıkmadı. Ali emmi ters ters bakıyordu. Israrına rağmen kimsenin gözleriyle karşılaşmadı. Pek dalmış gibiydiler. Önce yavaş yavaş sıvazladığı sakallarını çekiştirmeye başladı. Sonunda da söver gibi. Len insafsızlar, bir hayırlı olsun demek de mi yok dedi. Mustafa Efendi Tosun gibi oğlunun harbe gideceğini haber veriyor da Esen'in Şaban gibi alık alık susuyorsunuz. Ali emmi harbe gitmekten bahsetmiş, bunu da bilerek yapmıştı. Kuvayi Milliye demek harbe diyordu. Bir iki zihin buna takıldı ama takıldığını belli eden yoktu. Böyle olmasına rağmen Ali emmi taşı verdi ve kime söylediğini kimsenin anlayamadığı bir ustalıkla ''Ne sanırdın dangala harp ya, hem de cihat, cihadı ekberlen aç gözünü, tövbe estağfurullah, Serseme bak, Len Yunan gelmiş, Osman Gazi'nin, Yıldırım Han'ın mezarını çiğner. Bununla da kalmaz, adını defterden silmek ister. Topumuzun din ocağına, iman ocağına kasteder. Vatanımızı elimizden almak ister. Ermenisi şarkta, Pontusu şimalde, ümmeti Muhammed'in ırzına, namusuna, canına kıyar. Yalan mı Len? Hepinize soruyorum, yalan mı?''